Ayrım 28, sayfa 517. Erkan Gürvit. 25 Şubat 1988 Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün geniş bahçesinde kümelenen iki katlı kırmızı boyalı yapılardan birinde şık giyimli, kısa beyaz saçlı, orta boylu tıknaz bir adam çalışma masasının başına geçti. Önüne bir kağıt koydu, yaktığı sigaradan bir nefes çekti, bir süre düşündü. Sonra yazdı. Mektup yazan adamın adı Erkan Gürvit'ti. Cumhurbaşkanlığında güvenlik işlerinden sorumluydu ve gizli servis MIT'in Çankaya'daki temsilcisiydi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de damadıydı. Ünlü MIT raporunun açığa vurulmasının üzerinden iki hafta geçmişti. Bu iki hafta Erkan Gürvit'in yaşamında aylarca sürecek çalkantının başlangıç günleriydi. Erkan Gürvit eski dostu Hiram Abbas'a bugüne dek aralarındaki yakınlığı anımsatıyor ama 7 Şubat 1988'den beri yaşanan olaylardan sonra bu dostluğun sürmesine olanak bırakmayan gelişmelere değiniyordu. Artık bir araya gelip sıcak ilişkilerini sürdüremeyeceklerini belirtiyordu. Bir silahı dostlukların, arkadaşlıkların simgesi, Hiram Abbas'ın armağanı Colt tabancayı da mektupla birlikte geri gönderdiğini bildiriyordu. Bu mektupla Erkan Gürvit ile Hiram Abbas arasındaki resmi ya da gayri resmi bütün köprüler atılıyordu. Yıllardır MIT'te birlikte olduğu, hele 1980'den sonra Çankaya'daki etkili konumuyla her seferinde Abbas'ın yanında yer aldığı bilinen Gürvit, dahası MIT raporunu kendisinin yazdığı söylentileriyle yayınlarından sonra bir tabancayla simgelenen dostluğun süremeyeceğine inanıyordu. Erkan Gürvit çevresiyle yaptığı özen söyleşilerde özenle belirttiği gibi Çankaya'da hasbelkader etkili ve çok da duyarlı bir göreve gelmişti. 1939'da doğdu, zengin bir ailenin çocuğu değildi. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi, amacı hakim olmaktı. Yıl 1965, ancak o tarihlerde hakimliğe geçebilmek için 2 yıl staj yapması, bir süre kura beklemesi, askerliğini bitirmesi gerekiyordu. Belki de maddi olanakları fakülteden sonra bu kadar uzun bir dönem geçirmesine elverişli değildi. 4 yıl daha uzun bir süreydi, avukatlık stajına başladı. 1967'de St. Joseph'de okumuş eski bir arkadaşına rastladı. Birlikte arkadaşın evine gittiler. Arkadaş devlet planlama teşkilatında çalışıyordu. O gece arkadaş açıldı anlattı. DPT'deydi ancak MIT adlı örgüte bağlıydı. Gürvit'e MIT'e girmesini öneriyordu. MIT yasası 1965'te çıkmıştı. Başında Fuat Doğu Paşa vardı ve Doğu MIT'e üniversite mezunu dil bilir genç elemanlar arıyordu. Gürvit başta itiraz etti. MIT adını yeni duyuyordu. Fakat gizli servis oluşu tepkisine yol açmıştı. Arkadaşı Gürvit'e, MIT'in sanıldığı gibi bir kurum olmadığını, orada kimi değerlendirmeler yapıldığını, genç insanların yeteneklerinden yararlanıldığını söylüyordu. Gürvit'i ikna etti ve 1967 yılında Gürvit MIT'e girdi. Bir daha da ayrılmadı. 12 Ağustos 1977'de yurt dışında göreve gönderildi. 1981 Ağustos'una kadar dışarıda kaldı. Yurt dışına gitmeden önce Hiram Abbas'ın anılarında yer alıyordu. Gençti, yetenekli görünüyordu. Hiram Abbas ona sevecen gözle bakıyordu. Gürvit'in yabancı dili öğrenmesini kışkırtıyor, kurslara gidip gelişlerine küçük sınavlardan geçiriyordu. Yaşlıydı Gürvit'ten, gizli servise daha deneyimliydi. Abbas 1958'lerde MIT'e girmişti. Gürvit 1967'de. 1970'lerde silah kullanmaya meraklı Atak Hiram'ın Türk gizli servisine görülmeyen kimi eylemlere girişmesi, yaralanması, MIT içinde kendine özgü bir karakter çizmesine yaramıştı. Karşı casuslukta tabii MIT'teki kişilere göre yargı değişiyor, başarıları ayrı bir hava veriyordu Abbas'a. MIT içinde sivil kanadın adamları olmaları yıllar sonra yazgı birliğine varacak birlikteliklerini pekiştiriyordu. Asker ağırlıklı kadro içinde asker kökenli gizli servis yöneticileri arasında sivil Hiram Abbas bir çekirdek kadronun önde gelenleri arasındaydı. Gürvit 25 Şubat 1988'de Hiram Abbas'a dostluk arkadaşlık ilişkilerinin artık sona erdiğini yazdığında bir başka kararın öncesindeydi. Hasbelkader Çankaya Köşkü'nde 1981'den beri önemli konumdaydı. 1989 Kasım'ında kayınpederi Kenan Evren'in görev süresi bitecekti. Gürvit daha önce 1967'den 1989'a kadar aralıksız hizmet verdiği MIT'ten ayrılacak, emekli olacaktı. Çalışma dünyasına gözünü açtığı MIT'ten son MIT raporundan sonra ayrılmaya belki duygusal nedenler, belki de yüreğindeki bağlılık iplerinin zayıflamasıyla karar vermişti. Fiili 20 küsur yıllık hizmet süresi MIT yasasına göre 32 yıl sayılıyordu. MIT'ten çekilecek, belki yöneticilik yapacak, belki başka bir işe girecekti. Ama Gürvit, Çankaya Köşkü'nde Evren'in damadı olmasıyla bütün dikkatleri üzerine çeken görevi üstlendikten sonra da köşk dışındaki her türlü olanağı, ayaklarının altına serecek olanlarla hiçbir ilişki kurmamıştı. Zaten MIT raporundan sonra çalışma arkadaşlarının kimisiyle dostluk, arkadaşlık bağları kopmuş ama onların hiçbiri Gürvit'in dürüstlüğüne ilişkin tek söz söylememişlerdi. Ağustos ayında cepheler savaşa girerse. MIT raporunun açıklanmasının üstünden 11 ay geçmişti. İlk günlerdeki gürültülü patırtılı kırgınlıklara, kızgınlıklara yol açan ortam durulmuş gibiydi. Raporu kimin yazdığı belirlenmişti ama raporu kamuoyuna sızdıran henüz karanlıktaydı. Ocak 1989'un son günleri, Gürvit kızını safra kesesinden ameliyat ettirmeye götürdüğünde, soruşturmalar sonucu raporu sızdırmadığının anlaşıldığından kuşku duymuyordu. Fakat bu olayın tümüyle kapandığına da inanmıyordu. Danıştay'da emekli orgeneral Necdet Üruh'un başbakanlık aleyhine açtığı tazminat davası sona erdikten, pek çok kesimde beklendiği gibi Mehmet Eymür'ü suçlayacak hükümleri içeren karardan sonra ortalık karışacaktı. Eymür zor durumda kalacak, başbakanlık isterse tazminatın ödenme işlemini Mehmet Eymür'e çevirebilecekti. Gürvit'e gelecek günlerde de aralarındaki köprülerin atıldığı Hiram Abbas'la Mehmet Eymür'den yeni salvolar gelebilirdi. İşte o zaman... Hele Ağustos ayında emekli olduktan ve köşkle ilişkisini kestikten sonra o da karşı salvolar için kendini hazırlamıştı. Gizli servis adamlarının bir cümlelik dokundurmalarından çıkan anlamlar, Gürvit'in 1989 Ağustos ayında köşkle ilgisi kesildiğinde rahatça konuşabileceği bir dönemden çevreye söz eder olması yeni ve büyük bir kapışmanın olası işaretlerini veriyordu. Hiram Abbas da Ağustos 1989'da konuşacaktı. Hem de ne konuşma? Suçlayacağı hedef kuşkusuz Gürvit, belki de köşk olacaktı. Artık eski dostlar yeni düşman kardeşlerdi. Abbas'ın yapısına koşup çıkışlarına, Gürvit'in eli kolu bağlı, suskun kalacağı sanılmamalıydı. Abbas'ı kimi noktalarda tam can evinden vurabilirdi. Hem de elinde pek az kişinin bildiği saldırı silahları olabilirdi. Şubat 1988'den 2-3 ay sonra Gürvit kabuğuna çekildi. Kamuoyunda sürekli tartışılan konunun odak noktalarından olmayı yeğlemiyordu. Hem kişiliği hem de oturduğu sorumlu koltuk, hele köşk gibi daha çok tartışma dışında kalmaya özen gösteren bir makamın yakını olmak, Gürvit'i konuşmayan ama suskunluğunu yüreğinde taşıyan gibi bir duruma itmişti. Örneğin MIT raporunu konu alacak bir söyleşi yapılabilse, Eymür'ün 2 Aralık 1987 günü bir iş dolayısıyla ziyaret ettiği Gürvit'e rapordan söz ettiği, ısrarlı istekleri karşısında metni ertesi gün MIT'ten güvenilir bir personelle Gürvit'e gönderdiği savı söylense, Erkan Gürvit sesinin yettiğince yalan diye haykırabilirdi. Yalan diyecekti çünkü Mehmet Eymür raporu Gürvit'e 3 Aralık'ta bizzat kendisi getirmişti, üzerinde tartışmışlardı. Eymür, Gürvit'in bürosunun ikinci katındaki çalışma odasına neşe içinde girmiş, tam karşısındaki koltuğa oturmuştu. Eymür, raporu kendisine uzatmış, metni okuyan Gürvit belirli noktalarda kuşkularını dile getirmişti. Mesela raporda Mehmet Ağar'ın 18 evi olduğunu, bunları dayısının karısı üstüne tapuladığını yazıyorsun. Tapu dairelerinden incelendi mi, gerçek bu mu, doğru mu diye sormuştu. Eymür, hayır, tapuya bakmadım diye karşılık vermişti. Mafya ile ilişkilerden söz ediyor, suçluyorsun. Nasıl ispat edeceksin bunları diye sormuştu Gürvit. Eymür, ispat ederiz demekle yetinmişti. Gürvit'in raporun içeriğiyle ilgili başka kuşkuları da vardı. Eymür'ü Abbas'ı tanıdığı kadar tanımıyordu. Sonradan MIT köşk ilintileri nedeniyle köşkte görevli Bedri Bey aracılığıyla tanımıştı. Ne var ki MIT ile köşk arasında bireyler aracılığıyla dostluk zinciri kısa zamanda kurulmuştu. Gürvit, Hiram Abbas, Eymür ve sonradan zincire katılan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık Dairesi Başkanı Atilla Aytek. Gürvit o tartışmalı günde, sen sansasyon peşindesin, rapor afaki bir takım iddiaları kapsıyor. Ben görmemiş olayım demiş, sonra müsteşara gösterdiniz mi diye sormuştu Eymür'e. Eymür'ün buna yanıtı arz edeceğiz olmuştu. Ama Eymür raporun içeriğindeki bilgilerin doğruluğuna ve kanıtlanabileceğine inanıyordu. Gürvit'e, niye senin hakkında böyle şeyler söylenmiyor, 100 kişiyle konuştuk, neden senden hiç bahsedilmiyor demişti. Tartışmanın sonu gelecek gibi değildi. Gürvit yargısını ve kararını Eymür'e yinelemişti. Sakın kimse görmesin bu raporu. Fitil ateşlenmemiş dinamit lokumu gibiydi rapor. Olay patladıktan sonra yaptığı araştırmalarda Gürvit'in aklı bir noktaya takılı kaldı. 3 Aralık 1987'de rapor Eymür tarafından önüne konduğu, ona kimsenin görmesine olanak sağlanmasın dediği sırada atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. MIT'in her odası ayrı bir kompartıman gibiydi. Yandaki oda bu odada ne yapıldığını, neler konuşulduğunu asla bilemezdi. Gizliliğin gereğiydi bu düzen. Gürvit'in uyarısına Eymür yanıt vermedi. Eymür'ü son görüşü 3 Aralık'tı. Bir daha yan yana gelmediler. Günler geçecek, MIT ve köşkteki dostlar arasında onca olay akıp gidecek, 7 Şubat 1988'de rapor deşifre olunca Gürvit, odasında bir aşağı bir yukarı gezinirken düşünecekti. Raporu benim yazdığımı söylüyorlar, yazıyorlar. Dağıtan, sızdıran da Gürvit. Yeni Asır'da Muammer Yaşar MİT raporunda Gürvit suçlu diye manşet çekiyor. Hay Allah, niye almıştı Eymür'den şu raporu? Bak şimdi neler geliyordu başına. Yeni Asır'daki manşeti görünce tepesi atmıştı. Dava açacaktı. Yargıtay'a danıştı. İsterse dava açabilirdi. Ama %1 şansı olmadığı yanıtıyla karşılaşmıştı. Tam bir ikilem içinde yüzüyordu. Analiz. Rapor açıklanıp tartışmalar giderek boyutlanırken oturdu düşündü. Raporu Eymür neden ona getirmişti? Kafasında yanıtını aramaya uğraştığı soru buydu. Olasılıkları sıraladı. Bir koldan raporu alan basın, bir koldan başbakanlık ve son olarak da Gürvit. Artı Cumhurbaşkanlığı raporu benimseyecek ve sağlam bir lobi oluşacaktı. O zaman yazıların gerçekliği daha da güçlenecekti. Gürvit raporun tübüne iltifat edince elbette Cumhurbaşkanına da çıkacak, içeriğindeki bilgilere yan tutacaktı. Sonunda İstanbul Valisi Emniyet Müdürü Necdet Ürü'yle ilgili kulise Gürvit'le katılmış olacak, rapor tam hedefine varacaktı. İlk günlerdeki varsayımlarından sonra vazgeçti, yanılmıştı. Raporun sızdırılmasıyla ilgili bir başka varsayımı kimi bilgileri ve belgeleri topladıktan sonra benimsedi. Gazeteci İrfan Taş Temur 1 Aralık 1987'de Stad Oteli'nde kalmıştı. Otel faturasıyla uçak biletlerinin konşimento kayıtları elindeydi. Gazeteci daha önce 1 Ekim'de de Ankara'ya gelmişti. İşte dosyasında bilgileri kanıtlayan belgeler yer alıyordu. Sonra, evet sonrası vardı. Eymür'le hamburger ziyafetinde buluşan Taş Demur'un Hürriyet gazetesinden arkadaşı Bedir Seferoğlu, Eymür'ün yardımcısı Korkut Eken'i sivil olmasına karşın rütbesiyle seslenecek kadar tanıyor, samimi davranıyordu. Demek ki üçgen birbirini daha önceden tanıyordu. İrfan Taş Demur ise raporu önüne koyduklarını, notlar aldığını açıklıyordu. Kimden? O gün söylemiyordu ama anlaşılıyordu, Mehmet Eymür'den. Fakat gazeteciler o sırada raporun tümünü alamamışlardı. Alsalardı sonradan ekibine doğru dergisine geçen İrfan Taşdemir rapordan kimi bölümleri değil tamamını yayımlardı. Raporu Eymür'ün sızdırdığından son tarihinde Gürvit kuşku bile duymuyordu. Eymür raporu hem de gazetecilere sızdırmıştı. Bir gün ortaya çıkacağını biliyordu. Sızdıran asıl kaynak kendisiydi. Kısa zamanda saptanacaktı, kaynağın kendisi oldu. Raporu yaygınlaştırarak kaynağın Eymür olmadığını kanıtlama yöntemi aradı. 3 Aralık'ta Gürvit'e getirdi. Sızdıran sorusu gündeme geldiğinde işaret parmağını Gürvit'e uzattı. Rapor Gürvit'e vardı ve Gürvit İstanbul polisiyle bazı kişilerin avukatlığını üstlenmişti. Bu görüşü kanıtlayacak benzeri kimi belgeler artık elindeydi. Daha sonra raporun tam metni teksir edilerek piyasaya sürüldüğünde Eymür'ün getirip bıraktığı metinle ve hemen kasaya kilitlediği rapor metni arasında en ufak benzerlik olmadığı da öne sürülecekti. Bu yolda açıklamayı Cumhurbaşkanı İstanbul'da gazetecileri toplayarak yapacaktı. Boğuluyoruz, acele dön. Dostlar arasında dramatik olaylar birbirini izlemişti. Ocak 1988'de Uludağ'da kızıyla 10 gün kayak yaptıktan sonra İstanbul'a geçen Erkan Gürvit'i Ankara'dan Hiram Abbas telefonla aramıştı. Tarih 3 Şubat 1988, bir çarşamba günü. Raporun açığa çıkmasından tam 4 gün önce. Hiram Abbas Gürvit'e boğuluyoruz burada demişti, telaşlıydı ve hemen Ankara'ya dön Gürvit diye eklemişti. Olan bitenden haberi yoktu. 30 Ocak'ta İstanbul'a gelmiş, hatta oradayken Eymür'ün dayısının öldüğünü öğrenmiş, arkadaşlarıyla Bebek Camii'ndeki cenaze törenine gitmişti. Ankara'da olanları bilse böyle davranabilir miydi? Habersizdi. Oysa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ali Baransel'in daha sonra açıkladığına göre, emekli Orgeneral Necdet Ürü'nün mektubu 26 Ocak 1988'de Çankaya'ya ulaşmış, kamuoyunda patlamalar başlamıştı. Cumhurbaşkanı Evren MİT müsteşarını köşke çağırmış, nedir bu rapor diye sormuş. General Hayri Ündül bilmediğini söyleyince işler daha da karışmıştı. Ündül Eymür'ü arıyordu. Nitekim 3 Şubat 1988 günü Eymür MİT müsteşarına raporu ekleriyle teslim ediyordu. MİT'te Cumhurbaşkanından gelen baskı ve raporun sızdığının ortaya çıkmasından sonra büyük bir kargaşa yaşanıyordu. Hiram Abbas köşkteki tek dayanağı Gürvit'i işte bu yüzden boğuluyoruz burada hemen Ankara'ya dön diye yardıma çağırıyordu. Yangını Gürvit'le söndürebilirlerdi. Abbas'ın sonradan söylediği gibi MİT müsteşarı işleri gizli servislere özgü yöntemlerle örtmekle beceriksiz davranmıştı. Abbas'a göre rapor olayı MİT'te yapıldığı açıklanacak bir araştırmadan sonra yalan ve düzmece bir belge diye nitelenerek kapatılabilirdi. Erkan Gürvit belki daha bir süre İstanbul'da kalabilirdi. Ürü'nün mektubundan Evren'in MİT müsteşarıyla yaptığı görüşmeden habersizdi. Yakın arkadaşını boğulmaktan kurtarmak için acele dönmesine gerek görmeyebilirdi. Fakat o günlerde Mısır Devlet Başkanı bir ülkeden dönerken Ankara'ya kısa bir ziyaret yapacaktı. Gürvit görevi gereği dönmek zorunluluğunu duydu. Ve 4 Şubat 1988 günü 3 Aralık'taki raporla ilgili dramatik gelişmeleri öğrendi. Raporun Uruk'a gittiğini de. Bu arada başka bilgiler edindi. MİT Müsteşarı Ündül, Gürvit yokken köşkteki bürosuna telefon etmiş. Gürvit'in yardımcısına raporun köşkte olup olmadığını sormuştu. Bir araştırma. Gürvit'in yardımcısı ben bilmiyorum Erkan Bey'e sorun diye yanıtlamıştı. Oysa Eymür'den aldığı raporu Gürvit köşkteki yardımcısına teslim etmiş, o da yeminli ifadelerinde söylediği gibi raporu kasaya kilitlemiş, Erkan Gürvit raporu ikinci bir kez kendisinden istememişti. 3 Şubat'ta sonunda raporu ekleriyle Eymür'den teslim alan MİT Müsteşarı bir koşu Çankaya'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı'na habersiz olduğu raporu Eymür'ün yazdığını bir kopyasını da Gürvit'e verdiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanının Ankara'ya dönen Gürvit'e rapordan kendisine niçin söz edilmediğini sorması üzerine o kadar safsata ve yalan doluydu ki size arıza etmeyi düşünmedim ama bu konuda bütün sorumluluğu üzerime alıyorum demişti Gürvit. Hüsnü Mübarek gelmiş ve gitmişti. 5-6 Şubat, 7 Şubat günü rapor patlamıştı. Şaşırtmaca tarihler. Madalyonun bir yüzünü anlattığımıza göre daha önce belirttiğimiz bilgilerle çelişen öteki yönden de ele almak gerekiyor. Abbas'ın söylediğine göre 3 Aralık'ta raporu Eymür'den alan Gürvit, 12 Aralık 1987'de Abbas'ın kızının düğününde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti. Raporun sızdığı da o gece öğrenilmişti. Abbas 20 ya da 22 Aralık'ta Ankara'ya döndüğünde Gürvit'i aramış, Gürvit'e Mehmet Ağar'ı çağırmasını, raporun nereden ve kimden sızdığını bir devlet memuru olduğuna göre söylemeye zorlamasını istemişti. Gürvit o gün Ağar'la konuşmuş ama Ağar'ın konuşmadığını söylemişti. Kabuğuna çekilen polemiklerden özenle kaçınan Gürvit'e olay anımsatılır ve sorulabilirse kesin sesle bu da yalan diyecekti. Oysa rapor tarih sırasıyla önemli aşamalardan geçtikten sonra gün ışığına çıkmış, yayımlanmıştı. Resmi bilgilere göre 10 Kasım'da son yazımı tamamlanmış, 17 Aralık 1987'de ekleriyle birlikte son biçimini almıştı. Her ne kadar Abbas ben söylemiyorum diyorsa da Eymür'e göre MİT Müsteşar Yardımcısı raporu Başbakan Özal'a genel seçimden bir önceki gece 28 Kasım 1987'de konutta teslim etmişti. 3 Aralık'ta Gürvit almış, Abbas'a göre 6 Aralık'ta rapor İstanbul polisinin eline geçmiş, 12 Aralık'ta da düğündeki ünlü kavga yaşanmıştı. Abbas'ın raporu 3 gün okuduktan sonra kadın kız işlerine fazla girilmiş deyip kenarından müsteşara arz yazarak beklemeye aldığı sıralarda Gürvit raporu öğreniyordu. Aralık 1987 başından Şubat 1988'e dek geçen sürede Gürvit ile Abbas arasındaki ilişkiler henüz kopma noktasına gelmemişti. Düğün ayı Aralık'ı bir yana bırakırsak en azından Ocak 1988'in ilk 20 günü rapor konusuna değinmiş olmaları mantık gereğiydi. İlk değerlendirmede taraflar. Ama Gürvit Ağar'la konuşma olayını Abbas'ın anlatımlarına karşın yatsıyabilir, bu da yalan diye sert bir çıkışla karşılayabilirdi. Oysa 7 Şubat 1988 Pazar günü Çankaya Köşkü'ndeki lojmanında Erkan Gürvit'in telefonu çaldı. Arayan Hiram Abbas'tı. Dergiyi gördün mü diye sordu. Hayır görmemişti. Abbas kısaca anlattı. Hemen bir değerlendirme yapalım diyordu. Gürvit'in evinde konuklar vardı. Çankaya Köşkü'ndeki bürosunda bir araya geldiler. Köşk görevlilerinden Bedri Özdemir de gelmişti. Abbas Mehmet Eymür yayınla ilgili bir değerlendirme yapmış. İstersen onu da çağıralım önerisinde bulundu. Gürvit geri çevirdi. Bırak Mehmet Eymür'ü diyordu. Abbas direniyordu. Dinle beni. Eymür değerlendirmeyi getirsin. Gürvit inat ediyordu. Hayır, Eymür getirmesin, gelmesin. Köşkteki yardımcısını çağırdı. Eymür'e gönderdi ve dosyayı getirtti. Dosyada dergi ve rapora değinen değerlendirmeler yer alıyordu. Eymür derginin rapordan bölümler almasına dikkati çekerek tam metnin derginin elinde olmadığını söylüyordu. Ama gazeteci İrfan Taşdemir raporu okumuştu. Bu bölümleri yazmıştı. Gürvit bir noktaya özenle eğildi. Tam metin yoktu ama rapordaki bölümlerden bazıları dergide aynen yer alıyordu. Raporu kasadan çıkardılar, dergideki bölümlerle karşılaştırdılar. Tıpatıp aynıydı, satır satır doğruydu. Birisi raporun can alacak bölümlerini dikte etmişti. Gürvit Abbas'a döndü. Şimdi sana bazı bölümler okuyayım, yan odaya geç ve kelime kelime aynısını yaz dedi. Tabii yazabilirsen. Belleği nedenli güçlü olursa olsun bir insanın okunanı özenle dinledikten sonra satır satır yazması olanaksızdı. Mantıklı olan şuydu Gürvit'e göre. Demek ki rapor bir yerlere gitmiş. Abbas imkansız diyordu. Kim verecek? Gürvit serviste kim biliyorsa dikte ettirmiş olabilir dedi. Pazar gününün telaşlı oldukça sert geçen değerlendirmelerinden sonuç çıkmadı. Gürvit'e göre ölü ortada kalmış kalkmamıştı. Bir sonraki pazar gazeteci İrfan Taşdemir hamburger ziyafetini yazıyor, MİT'e nasıl gittiğini, raporu nasıl okuduğunu açıklıyordu. Gürvit'in ilk varsayımından vazgeçmesine bu açıklama neden oldu. Çözüm ortadaydı. Bir gazeteci Bedir herkesi atlatacak bir haberi duyuyor ama nedense İrfan'a veriyordu. Raporun nihai tarihi 10 Kasım'dı. Elden ele gezen raporun kopyalarını da öğrendikten sonra Gürvit'in yargısı pekişti. Rapor birkaç kez yazılmıştı hem de değişik daktilolarda. 7 Şubat'taki yargısı iyice pekişti. MİT'te rapor dikte ettirilmişti. Bu sırada Gürvit Cumhurbaşkanı ile Doğu gezisindeydi. Derginin son yayınlarına diyeceği olup olmadığını soran gazetecilere üstüme gelmeyin demişti. Ankara'ya dönünce bakar ve ne olduğunu anlarız. Üzerinde kümelenen kara bulutlar giderek yoğunlaşıyordu. Hele raporu yazan olduğunun öne sürülmesi, raporu sızdırdığının söylenmesi Gürvit'i çileden çıkarıyordu. Bir basın toplantısı yaparak bildiklerini, olayların gelişmesini anlatmayı düşündü, sonra vazgeçti. 19 Şubat'ta iki gazeteciyle konuşmayı yeğledi. Ne diyordu? Rapor birilerine yaranmak için yazılmıştı. Etüt değildi, bal gibi rapordu ve MİT'in tarihinde bir yüz karasıydı. Ardından dostluk nişanesi kolt tabancayı da paketleyerek 25 Şubat'ta Abbas'a artık her türden ilişkilerinin sona erdiğini içeren mektupla gönderdi. Sızdıran kaynak ve kimi nedenler? 7 Şubat'ta Gürvit ile Abbas arasındaki dramatik görüşmeden sonraki açıklamalar Gürvit'in son varsayımını güçlendiriyordu. Gürvit raporu MİT'te birilerinin dikte ettirdiğinden kuşkulanıyordu. Nitekim gazeteci İrfan Taşdemir hamburger ziyafeti açıklamalarında ad vererek kaynağı bildirmemişti. Ancak daha sonra başka bir olayla ilgili bilgi almak için gittiği MİT'te hem de Kasım 1987'de bizzat raporu yazanlar bile kendileri ortaya çıktığından kaynağı açıklamakta sakınca görmeyerek 23 Şubat 1988'de raporu gösterenleri sıraladı. MİT Kaçakçılık Daire Başkanı Mehmet Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanı Atilla Aytek, askeri temsilci diye tanıtılan Yarbay Korkut ve MİT Kaçakçılık Dairesi'nde Şube Müdürü İbrahim dedi. Daha önceleri kaynağın adını vermediği açıklamalarda Taşdemir, MİT'te 4 saat raporun önünde kaldığını, dilediği gibi not aldığını, sonradan açıkladığı kişilerin neleri not aldığına fazla dikkat etmediklerini işaretlemek için bir odada yalnız bırakıldığını, 4 saat süresince zaman zaman odaya girip sorusu olup olmadığını sorduklarını, bunlar doğru mu diye sorduğunda uzun çalışmalar sonunda kesinlik kazanan bilgiler yanıtını aldığını söylemişti. Yazan ve raporu sızdıranı bulmak için başbakanlıkça yürütülen soruşturmada tök görgü tanığı olan İrfan Taşdemir'in ifadesine başvurulması da garipsenecek olaydı. Gürvit'te raporun kendisine getiriliş nedeni pekişmişti. Birkaç kez yazılan rapor polisteki düşman kamplar savaşıydı. Rapordan bölümler ilk önce Hürriyet'e gitmiş, oradan 2000'e doğruya geçmişti. Raporun yakın bir tarihte piyasaya düşeceği belli olunca yazarları şöyle düşünmüşlerdi. Rapor ortaya çıktığında bize nakise yani kusur ayıp bulunmaması için legal olarak birine verelim, savunmada yeri olsun. Diyecekleri şuydu, Erkan Gürvit'e verdik sonra ayağa düştü. Laf lafı sonra tabakayı açar ama MİT özellikle Mehmet Eymür Dündar Kılıç'la ötekileri içeri alıp sorgulama yapma iznini genelkurmaydan almıştı. Gürvit olayın bütün yönlerini incelemişti, yanıt hazırdı. Böyle bir istek karşısında ne diyecekti genelkurmay? MİT bu adamlar silah kaçakçısıdır dediğine göre genelkurmayın böyle bir isteği geri çevirmesi olanaksızdı. İki gün Kılıç'ı sıkıştırmışlardı. O da Nuri Gündeş'e silah armağan ettiğini, saat verdiğini söylemişti. Anasının gözü anamlı. Hemen bağlantı kurulmuş. Nuri Gündeş Kılıç'tan armağanlar aldı diye MİT Müsteşarı Bigalı Paşa'ya çıkılmıştı. Kılıç'ın bu yöndeki ifadeleri tamamen gizli servisteki iç çekişme ürünüydü. Bigalı Gündeş'i çağırtmış sormuştu. Gündeş ağlayarak ne saat ne de başka bir şey aldım demişti. Eymür ve ekibinin asıl amacı raporun ortaya çıkmasından sonra aleyhlerinde olabilecek girişimleri karşılarken çok büyük işler yapıyorduk, mafya ile mücadele ediyorduk. Önlediler ve ilahlar bizi yedi demekti. Gürvit hemen her gün Eymür'ün neden kendisine gelip raporu verdiğini düşünüyor, eline geçen bilgi ve belgelerle bu sonuçlara varıyordu. Yine de olaya insafla baktığı oluyordu. Kendi dışındaki kimi tartışmalar kulağına geliyordu. Örneğin Bedri Özdemir'le Atilla Aytek Aralık ayında raporun sızdığının anlaşıldığı günlerde aralarında konuyu tartışmışlar. Aytek Erkan ağabey böyle bir şey yapmaz demişti. Eymür'ün Gürvit'i suçlayan anlatımlarında 3-4 Aralık 1987 günleri İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'la 2. Şube Müdürü Mehmet Ağar'ın Ankara'da olduğu ve Gürvit'le görüştükleri özenle belirtiliyordu. Böylece raporu Gürvit'in adları geçen bu iki devlet görevlisine sızdırdığını kanıtlamak istiyordu. Gürvit bu irdelemeyi duyduğu zaman köşkte tövbe diye yanıtlamıştı. 6 Aralık'ta raporu ele geçirenler nasıl sızdığını bileceklerdi. Gürvit ikisiyle görüştü. Mehmet Ağar korkuyordu. Kaynak hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Sadece İstanbul Emniyet Müdürü Erkan 7-8 Aralık'ta İstanbul polis şeflerini toplamış, bir oğlumuz oldu diyerek raporu göstermişti. Bildiği bu kadardı. Ünal Erkan ise soruları, bizim de dostlarımız, sevenlerimiz var. Kuşlar raporu gönderdi, öğrendik diye karşılıyordu. Oysa her ikisi de devlet memuruydu. Basına haber kaynağını söylemesi için yasal zorlamalar getirilip işletilirken, böylesine yaşamsal bir konuda her iki devlet görevlisinin bu türden yanıtlarla kaynağı söylememeleri garipsenebilirdi. Gürvit 7 Şubat 1988 Pazar günü Mehmet Ağar'ı sıkıştırmıştı. Olayın çivisi çıktı, devlete yardımcı ol ve raporun nereden geldiğini söyle demişti Ağar. Ünal Erkan'dan öğrendiğini söylemiş, başka bilgisi olmadığında direnmişti. Düğünden değişik manzaralar. Sızmadan önceki dönemde gürültünün ay yuka çıktığı yer İstanbul Harbiye Ordu evindeki düğün salonuydu. Eymür'ün anlattığı tartışmalar dışında Gürvit'in tanık olduğu bir başka sahne daha yaşanmıştı. Geç vakitti, kafalar hayli dumanlıydı. Gürvit Ordu evinde kalıyordu. Ayrılmak üzereyken bir masada Ünal Erkan'la Mehmet Ağar'ın çevrenin duyacağı ölçüde yüksek sesle ''Mafya ha, şimdi biz de başka kelleler düşürürüz.'' diye aralarında konuştuklarını işitti. Yanlarına gitti. Başka bir masada Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk'la Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedik oturuyordu. Gürvit İstanbul Emniyet Müdürü'ne ''Ne oluyor yahu?'' diye sordu. Ünal Erkan açmış ağzını, yummuştu gözünü. ''Şimdi çok kelle uçacak.'' diye bağırıyordu. Gürvit anladı ki rapor İstanbul Emniyeti'nin eline geçmişti. Sükunet tavsiye etti ama ''Yarın mutlaka konuşalım.'' dedi. Ertesi gün Ünal Erkan ve arkadaşları raporun metnini getirip önüne koydular. Bazı olayları ele alıp görüşlerini aktardılar. Örneğin raporun bir yerinde ünlü Behçet Cantürk'ün adamı Vekil Aktan'ın Erkan'la Ağar'a ev tuttuğu kirasını ödediği yazılıyordu. Ünal Erkan soruyordu. Diyelim ki Vekil Aktan bizim adamımız, dostumuz. Peki ama Hiram Abbas'ın kızının düğününde dün akşam baş köşede ne işi vardı? Raporda Ağar'ın YY adlı bir artistle yattığından söz ediliyordu. Ağar YY ile yattığını kabul ediyordu ancak bir başka eklenti yapıyordu. Bana YY'yi onlar tanıştırdı. Eymür'ün, o sırada bekarmış, evinde yattım doğru diyordu. Bir iç içelik, bir yozlaşma kanser gibi dostları sarmıştı. Açıklamaların önüne koyduğu gerçekler Gürvit'i yaşam biçimiyle bağdaşmıyordu. Gürvit'in İstanbul polis şefleriyle yaptığı görüşmede Ünal Erkan açıkça bir tavır almıştı. Bu raporu Emniyet Genel Müdürü'ne göndereceğim ve hakkımızda onca iddia var, soruşturma açmasını isteyeceğim demişti. 17 Aralık'ta İstanbul'daki olaylar ve görüşmelerden sonra Ankara'ya dönen Erkan Gürvit telefonla Eymür'ü aradı. İstanbul'daki polis şeflerinin raporda yazılan birçok konuyu çürüttüğünü söyleyerek ''Sen utanmıyor musun? Karıyı tanıştırıyor, evini veriyorsun ve sonra bunları rapora yazıyorsun.'' dedi. Gürvit şaşırtıcı bir yanıt almıştı. ''Demek yazdıklarım doğru.'' demişti Eymür gülerek. Plan, cephane, kaptan köprüsü. Nitekim Ünal Erkan'ın Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük'e raporu gönderdiği anlaşıldı. 21 Aralık 1987'de Bedük raporun illegal yollardan kendisine gönderildiğini belirterek MİT'e bir yazı gönderdi. Yazıya raporun bir fotokopisini eklemişti. Eymür'e göre bazı yerlerin altı çoğaltılmadan önce çizilmişti. Kimi yerlerde de Bedük'ün el yazısıyla kırmızı mürekkeple yazılmış notlar bulunuyordu. Eymür'e göre bilahare yazı ekinin yanlışlıkla gönderildiği belirtilerek geri istenmişti. Gürvit bu bilgileri aldığında yüzünde alaylı çizgiler belirdi, güldü. Oysa olay öyle değildi. Bedük'ten yazı gelince Abbas hemen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne koşmuş, MİT arşivinden bilgilerin çıkması için Başbakanlığın emri olmasından söz etmiş, bunun ise çeşitli sakıncaları olabileceğini, raporun da henüz resmiyet kazanmadığını söylemişti. Bedük'ün yazıyı geri alması, Başbakan'ın resmi yazışmalar yapılmasını emrinden çok bu görüşmeden sonra sağlanmıştı. Bedük'ün yazısı Abbas'a teslim edilmiş, o da geri göndermişti. Uludağ'da 21 Aralık'ta Eymür'le yan yana geldiğini elbet anımsıyordu Gürvit. Rapor konusunda aralarında hiçbir konuşma geçmemişti. Zaten Eymür'e artık soğuk bakıyordu ve ne konuşacaktı Eymür'le? Sonra İstanbul'a geçmiş, cenaze törenine katılmış, Ankara'ya gelmiş ve 4 Şubat'ta Ürüğün mektubunu MİT'teki öteki gelişmeleri öğrenmişti. Kendisiyle baş başa kaldığı saatlerde hep soruyordu. ''Yahu ne iş bu? MİT müsteşarı hep gezide miydi? Günlerce yok muydu Ankara'da? Bu rapor bir türlü makama arz edilmedi.'' İşin içinden çıkamadığı sorulardan biri buydu. Tabii Kasım'ın 10'undan 3 Şubat'a kadar raporun müsteşara arz edilmemesinde ince bir hesap olduğunu düşünüyordu. Gürvit'in varsayımlarında yoğunlaşan noktalardan biri Abbas'la ilgiliydi. Müsteşar yoksa MİT'te tek sorumlu ve karar sahibi insan Abbas'tı. Abbas rapor önüne geldiğinde reddedilir, ortadan kaldırılabilirdi yetkisi vardı. Ama böyle yapmamış, müsteşara arz edilmesini raporun kenarına yazmıştı. Bu irdeleme Gürbit'i olaya daha geniş açıyla bakmaya zorluyordu. Planı kim yaptı? Hiram Abbas. Cephaneyi sağlayan kim? Mehmet Eymür. Buna karşın Abbas ısmarlayan müsteşarsa rapor ona arz edilmeliydi diye düşünüyordu. Malın sahibi beklenmeliydi. Abbas da yorumlarını başka bir benzetmeyle kapatabilirdi. Kaptan Köprüsü'nde Erkan Gürbit de müsteşar vardı. Bize makineleri çalıştırmak düştü. Mevcut bilgilerden hareketle etüdün nasıl sızdığını araştıran Eymür'e göre Gürbit raporu Bedük ya da Ünal Erkan Mehmet Ağar ikilisine vermiş. Bu hareketi bir ikaz mahiyetinde yapmış, doğuracağı sonuçları düşünmemişti. Bunu işittiğinde eldeki bilgi ve belgelere dayanarak işin iç yüzünü öğrenen Gürbit, "Bırakın Allah'ınızı severseniz, mantığın saçmalığı ortada." demişti. Daha 27 Aralık'ta henüz bombanın patlayıp etrafı darmadağın etmediği günlerde Eymür sızdırma ve sızmadan sonra ortaya çıkabilecek olayları hesaplayarak yine bir düğünde karşılaştığı Gürbit'in Çankaya bürosunda görevli MİT'ten yardımcısı Ömer Zafer Övet'e raporu Gürbit'in sızdırdığını söylemişti. Gürbit'in yardımcısı karşı çıkmış, imkansız olamaz diye terslemişti Eymür. Eymür'e Gürbit benim amirim, böyle bir şey yaptığından kuşkulansam itimadım sarsılır, birlikte çalışamam. Gel Gürbit'in yüzüne söyle bunları, ben de öğreneyim, vicdanım rahatlasın. Hemen yanından ayrılırım demişti. Ayrılırlarken Eymür bu konuşma aramızda kalsın diye ricada bulunmuştu. Oysa tanığa göre Gürbit raporu aldıktan hemen sonra kasaya kilitlemesi için yardımcısına vermiş, o da gereğini yapmış. Cumhurbaşkanına zamanı geldiğinde sunulan arzdan sonra rapor mühürlenmiş, bir daha hiç açılmamıştı. Zaten ne zaman teksir edecekti, Gürbit düşünüyordu. Abbas raporun 6 Aralık'ta İstanbul polisinin eline geçtiğini Sabah gazetesinde açıklıyor. O gün pazar, bir gün önceleri cumartesi ve cuma. Rapor bana 3 Aralık'ta gelmiş, kasaya kilitletmiştim. Ne zaman almış ve o kısa sürede gizlice fotokopi çekip İstanbul'a iletmişim, mantığa sığmıyor. Bir teknik saptama, bir telefon bilgisi. Etüdü ilk ele geçirenin bazı yerlerini çizdiğini, daha çok Ağar'la, Süer'le, Uru ve Emel Sayın'la ilgili satırlarda bu çizgilerin görüldüğünü, Gürvit'in elindeki nüshada da bazı notlar alındığını öne sürüyor Eymür. Bu yoldan sızmayı Gürvit'e bağlıyordu. Cumhurbaşkanı Evren olaya el atıp olayın Gürvit'le ilgisini çözmeye çalıştığında, postalanan surette bazı cümlelerin altının çizilmiş ve işaretlenmiş olduğunu görmüştü. Oysa Erkan'ın kasasında sakladığı metinde bunların hiçbiri yoktu. Onun elindeki metnin bazı bölümlerine bunlar safsata yalan şeklinde notlar düşülmüştü. Ama Cumhurbaşkanı Nuri Gündeş eski bir MİT'çi olarak raporun MİT ağzıyla yazılmış olduğunu söylüyor diyordu. Söylenti de buradaydı. Ürün mektubunu Nuri Gündeş elden getirmiş, Köşk Genel Sekreteri Sedat Güner Alpaşa'ya vermişti. Gürvit bu noktada bilgisizdi, Ankara'da değildi. Olabilirdi, Ürün gibi dikkatli bir asker önemli mektubu elden göndermiş olabilirdi. Evren'in Gündeş'le ilgili sözleri ise Ürü'yle yaptığı telefon konuşmasında emekli Genelkurmay Başkanı'ndan anlatımlarının aktarmasıydı. Ürü'nün Gündeş'le, ki raporda onun adı da sık sık geçiyordu, sıkı yönetim komutanlığı sırasında çalışma birliği vardı. Gündeş o sırada MİT İstanbul Bölge Şefiydi. İlişki doğaldı. Evren Gündeş'le hiç görüşmemişti. Raporun nasıl yazıldığı, elden ele dolaşması ve kimin sızdırdığını Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş inceledi. Bu birinci soruşturmaydı. Daha sonra Ürün Başbakanlığı dava etmesiyle birlikte raporun içeriği üzerinde Kutlu Savaş uzun sürecek yeni bir soruşturmaya başlayacaktı. Kutlu Savaş ilk raporunu kısa sürede hazırladı. Somut isim var mıydı raporda? Kutlu Savaş elbette konumu ve görevi gereği soruya açık yanıt verecek durumda değildi. Rapor sahibine, başbakana teslim edilmişti. Ancak raporda saptamalar yapılmış, yargılar belirtilmişti. Fakat Kutlu Savaş, önem ve özenle öne sürüldüğü gibi Gürbit'in raporu sızdırıp sızdırmadığını araştırdı. Kuşkusuz devletin önemli odak noktalarına savaş raporunun vardığı sonuçlar açıklanmadı. Alınan bilgilere göre günlerden bir gün Kutlu Savaş'ın İstanbul'da olan Gürbit'i aradığı, "Uzmanlar konuşuyor artık," dediği öğrenildi. Uzmanlar konuşuyor ve piyasaya çıkan raporla sizin elinizdeki rapor teknik açıdan tümüyle birbirinden ayrı metinler. Eymür'den aldığı metni Gürbit'in piyasaya sızdırmadığı ince araştırmalardan sonra ortaya çıkmış oluyordu.